Herkese merhabalar. Bugün Nietzsche'nin sosyal medya üzerine olan düşüncelerine değineceğim. Instagram, WhatsApp, Facebook eskiden, Snapchat ve gibi birçok sosyal medya platformları üzerinde olan düşüncelerini. Her defasında bunu sosyal medya demeyeceğim belki. Bilim diyebilirim. Ben bilim derken, teknoloji derken siz bunu anlayabilirsiniz özet olarak. Eleştirileri biraz daha çağdaş hayatın temel meselelerinden biri olacak olan hala güncelliğini koruyor değil mi bu? Yani bizim hayatımızı çok şekillendiren bir şey oluyor. Bilimin insanlara bir sınır çizeceğini düşünüyordu mesela Nietzsche. Ve bu sınır içerisinde insanın köleleşeceğini de savunmuştu zaten. Ama en acınacak olan tarafı ne biliyor musunuz? Bu düşünceleri sebebiyle yobazlıkla suçlanmıştı Nietzsche. Bu çok üzücü bir şey. Yani şu an biz zaten düşünsene mesela diyorsun ki ya Instagram zamanımı çok alıyor, Instagram benim benliğimi çok etkiliyor vesaire diye arkadaş ortamında böyle bu şekilde konuşuyorsun ve sen yobazlıkla suçlanıyorsun yani. Oysa hiç kimse seni bunu yobazlıkla suçlamaz. Hak verebilir, evet haklısın, zamanımızı çok alıyor, bizi şekillendiriyor düşüncelerimizi vesaire dersin. Bilim nihai hedeflere uygun bir açıklamasına olmalıydı. Yani bilimin nihai bir hedefe ulaşması gerekiyordu. Büyük bir değer sorunu var, anlam sorunu var bilimde, sosyal medyada. Sosyal medyada adeta seri imalata geçen anlamsız bir fabrika olmuştur bizim için. Ne ahlak, ne benlik konuşması, ne değerler, ne de anlam. Ve bilimle beraber yol almaması nedeniyle bunların hiçbirisinin bizi benliğimizden ve kendilik halimizden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla bunu özgürlük bağlamında ele alınacak olursak, yani akıllı telefonlar, işte elimizde kullandığımız telefonlar, sosyal medya gibi teknolojiler vesaire bizim özgürlüğümüzü nasıl etkiliyor? Düşündüğünde diyorsun ki ya ne etkisi olabilir ki? Bir araç sonuçta, eline alıyorsun telefonu, bir şeylere bakıyorsun, bırakıyorsun gibi mi acaba? Çünkü o kadar çok hapsoluyoruz ki zaman zaman düşüncelerine, kullanım zamanına vesaire. Herkes iyi bir akıllı telefon olmasını ister yani. En son artık güncellenmesi olan, sürümü olan bir şey. Bir telefon, iyi bir fotoğraf çeksin, işte iyi özellikleri olan vesaire. Ama bu telefonla beraber birlikte özgürlüğünü kaybetme düşüncesi hiç akla bile gelmiyor. Benim de aklıma gelmiyor. Hani ben böyle konuştuğuma bakmayın. Telefonum çok eskidi. Artık kaç senedir kullanıyorum. Değiştirmem gerekiyor. Ve bunu değiştirirken diyorum ki oh, çok güzel fotoğraflar çekeceğim bununla ben şimdi. En büyük motivasyonum bu benim. Videolar, fotoğraflar çekmek. Yani kendimden ziyade işte doğanın vesaire. Instagram'da böyle paylaşıyorum bazen. Hoşuma gidiyor. Bir hobi de değil ama genel bir şey. Dolayısıyla ama bunu da düşünmem gerekiyor tabii ki de. Bu benim özgürlüğümü elimden alacak bir şey olabilir. Daha iyi fotoğraf ve video çeken bir aracı sahibi olma isteği. İşte telefonlar sürekli olarak insanlara rahatsız eden aramalar, bildirimler adı olur değil mi? Yani biz hiç şey yapmayız, dursun telefon orada, işte 15 saat sonra bakarım gibi bir şey değil. Sanki her an, her dakika başımıza bir şey gelebilirmişçesine telefonu yanı başımıza tutarız. Hatta sık sık ekrana dokunup sadece bir şey var mı yok mu diye tedirgin oluruz ve onu kontrol ederiz. O bildirimi orada gördüğümüzde bile kalsın 3 saat sonra bakarım demek yerine genelde o bildirimlere bakarız. Yani açıp bakarız önemli bir şey mi, ne yazdı, ne etti vesaire. Bu durumda tabii ki de her an dikkatin dağılması ve hatta sürekli olarak rahatsız edilme hissine yol açılıyor. Değil mi yani hani sürekli rahatsız düşünsene sürekli kapını çalan birisi var bu şekilde. Bunu kendimize yapıyoruz ve telefonlardan gelen bir arama ya da bildirim sizin bütün gününüzü öldürebilir değil mi? Bütün bir an bir arama geliyor. Diyelim ki yapmam gereken bir şeydir. Bir aydır, iki aydır erteliyorum ve o kişi beni arıyor ya da o neyse beni. Ben artık korku, endişe, kaygı vesaire yetiştirme isteği, telaş içerisinde günümü mahvetmiş olabiliyorum. Oysa burada Nietzsche'nin neden bu konuyu Nietzsche'ye bağlıyorum? Çünkü Nietzsche zaten bunu o zamandan beri diyordu ki teknoloji özgürlük üzerindeki çok büyük etkisi var. Bu nedenle teknolojiyi zaten savunmuyordu. Bilimi bu yanlarını savunmuyordu ve WhatsApp gibi mesela platformların yer almanın bilimiyle beraber WhatsApp yazılımı da köle olma durumumuza getiriyor bizi. Dolayısıyla WhatsApp'a girip çıkma ya da Instagram'a girip çıkma şeysi süreleri sanki en mantıklısı değil de ama hani ben kendi hayatımda bunu şöyle oturtabildim. Yine de çoğu zaman bazen şey yapıyorum, giriyorum, bakıyorum ama günde 3 kez ya da 2 kez bir zaman dilimi belirledim kendimce. WhatsApp'a o şekilde giriyorum. 2 ya da 3 kez giriyorum. Hatta bazen bir gün günde bir kez giriyorum. Instagram'a da yine bir paylaşım, o öğlen saatinde bir paylaşım yapacaksam eğer, genelde sabah saatlerini yapmamaya yani özen gösteriyorum diyelim. O saatte giriyorum. Orada bir zaman ayırıp sonrasında da yine girip çıkıyorum ama hani sık sık bunu yapmamaya gayret ediyorum. Dolayısıyla tabii ki de yine benim dikkatim dağıtıyor ama en azından o özgürlük düşüncesi şu şekilde beni çok kötü etkiliyor. Bunu şöyle fark ediyorum. Geçen yürüyüş yapıyordum mesela. Doğadayken hiç böyle kaygıların olmaz. Yürüyüş yaparsın, salt düşünürsün sadece ve gerçekten o yabancılaşma duygusuyla birebir bir deneyim yaşarsın. Ama elinde telefon olduğunda her gördüğün estetik, gözüne gelen her estetik şeyi fotoğrafını çekmek istiyorsun, kaydetmek istiyorsun. Bu biraz beni rahatsız ediyor bazen. Hoşuma gider. Bak kesinlikle hoşuma gidiyor bunu görmek ve bunu paylaşmak ama zaman zaman koptuğumu da düşünüyorum. Ve o nedenle geçen denedim bir kez. Haftada bir kez belki bunu denerim. Telefonu evde bırakıp çıkacağım dışarıya ve 3 saat 4 saat sonra eve geleceğim. Bunu bir kez yaptım ve biraz pişman oldum. Gördüğüm güzel bir insan vardı, denizi izliyordu ve onu çekmek istemiştim mesela. Geçtim öyle. Eskiden böyle değildi mesela, değil mi? Yani hani yine sorunlar vardı bu şekilde belki. Bu bir sorun da değil gerçi ama orada da kalıyordu yani. Onu sonra her yerde görmüyordun. Şimdi o sorunlar her yerde ve mesafe de ortadan kalktı. Mesafe de ortadan kalktığı için artık bütün bu düşünceler, insanlar, her şey bizim evimizin, hatta beynimizin içindeler. İşte Nietzsche bunu keşfetmişti zamanında zaten. O nedenle bu mesafenin ortadan kalktığı deyimiyle beraber de şunu diyordu bize. Genellikle sosyal medya bu şekilde bize gazı verir ve o büyüyen ihtiyaç, giderek büyüyen ihtiyaç kendi yalnızlığımızdan koparıyor bizi. Ve insanlık mesela popülerlik ve tanınma arzularıyla sürekli olarak öne çıkıyor. Ve sosyal medyada bu çok pompalanan bir şey oldu, değil mi? Yani hani bir reels paylaş, bir fotoğraf paylaş, hemen böyle bilinebilirsin. Milyonlarca izlenebilirsin, milyonlarca takipçin olur vesaire. Nietzsche'nin ifade ettiği gibi insanın sürekli olarak tanınmak zorunda olmadığı ve ara sıra yalnız kalmak gerektiği de unutulmamalıdır. Sürekli kendini kabul ettirmenin altında tamamen beğenilme isteği yatıyor. Yani bu bende de var tabii ki de. Bir şeyler paylaşınca ya da herhangi bir konuda fikrini bildirince elbette altında bazen beğenilme isteği de yatıyor ama bu konuda Nietzsche şöyle söylüyor. Kendilerinden hoşlanmadıkları halde başkalarını kendisi hakkında iyi düşünmeye ikna edenleri çok gördüm. Bunu başardıklarında kendilerini iyi hissediyorlar. Ama bu yanlış bir çözüm. Bu başkalarının otoritesinin altına girmektir. Sizin göreviniz kendinizi kabul etmek. Benim kabulümü kazanmanın yollarını bulmak değil. Çok etkileyici bence kesinlikle. Yani beğenilmeme durumunda ise ortaya çıkan bir hınç söz konusu oluyor. Nietzsche burada da kesinlikle hınç duygusundan uzak durmamız gerektiğini savunuyor. Nietzsche'nin kullandığı ifadeyle bu resistment olarak herhalde telaffuz ediliyor. Çok büyük zarar veriyor insana. Hınç gibi durumlarda üst insan hiçbirini hissedemez. Başkaları için yaşamaz, kendisi için yaşar. Kendi hayatına kendisi yön verir. Günümüzde artık çoğu insanın hayatına başkaları yön veriyor, değil mi? Adam gidiyor, kredi çekiyor, ihtiyaç olmadığı halde lüks bir BMW vesaire alıyor. Ve emin olun ki amacı da orada tamamen gösteriş. Yani herhangi ihtiyacı karşılamaktan ziyade. Bu insan kendi hayatını başkaları için yaşıyor işte. Bunu da diyor ki Nietzsche, bu üst insan için yani hiçbir şekilde yapamaması gereken bir şey olarak görüyor. Kendine karşı, kendi yalnızlığına karşı olan bir ihanettir aslında. Zaten Nietzsche'nin kendi yalnızlığına sığın çağrısı çok etkileyici bence kesinlikle. İnsanların iç huzuru ve kendilik bilinci arayışında önemli bir kılavuz sunuyor bize. Her zaman zaten bireyin sürü tarafından yutulmamak için mücadele etmesi gerektiğini savunuyor. Mutlaka o sürüye karşı bir direnç sağlamamız gerektiğini söylüyor. Eğer bunu denerseniz zaten diyor genellikle yalnız kalırsınız ve hatta bazen korkabilirsiniz bu yalnızlıktan. Ama hiçbir bedel kendinize sahip olma ayrıcalığından daha değerli değildir. Bu anlamda şunu görebiliyoruz. Evet, yalnızlık zaman zaman korkutucu, zaman zaman insanı belki de ileriye doğru endişeye boğabilir. Ama bu kendimize sahip olma ayrıcalığı sürü tarafından yutulmaktan çok daha iyidir. Bu anlamda Nietzsche'yi yine sosyal medyaya, bu düşüncesini sosyal medyaya geçirecek olursak, bilimin ve çevremizin, arkadaşlarımızın, işte sevgilinin, ailenin, eşin, dostun sosyal medyanın şekillendirmesine izin vermemek gerekiyor. Siz kendi mutluluğunuzu sizden hariç nedenlere şartlandırıyorsunuz böyle yaparsanız diyor. İyi bir arabam olsaydı ya da iyi bir ailem olsaydı ya da iyi bir işim, kariyerim olsaydı şöyle olurdum vesaire demek yerine ben bu şekilde mutluyum, ben buyum ve bu halimle, kendimle barışık bir insanım demek gerekiyor. Ve bu, emin olun, her zaman sizin yükünüzü hafifletecek bir şey olacaktır. Ben bunu da deneyimleyen bir insanım şu an. Çünkü tabii ki de herkes gibi benim de maddi olarak bazı işte şöyle bir şey alacağım veya şunu yapacağım gibi bir şeylerim olduğunda, arzularım olduğunda bu düşüncesini hatırlıyorum Nietzsche'nin ve beni çok ama çok farklı bir yere götürebiliyor. Dolayısıyla yük hafifletmek kesinlikle bence bu konunun kilit noktası. Yani esasen Nietzsche'yi geliştiren zaten bu konu, biliyor musunuz? Yani Nietzsche neden şu an çok popüler? Onu meşhur eden şey yalnızlığı olmuştur. Yapıcı bir yalnızlık bu arada bu. O halde bizlerin yalnızlıktan şikayet etmesi belki de anlamsız olabilir ama burada yalnızlığı belki derinlemesine ele almak gerekiyor. Yalnızlık çünkü iyi kullanılmadığı takdirde bireyi her zaman geliştirmez. İyi bir şekilde onu kullanmak gerekiyor. Nietzsche'ye göre yalnızlık akıl ile bağlantılıdır. İşte kilit nokta bu. Sosyallik ile değilim, bakın. Akıl ile bağlantılıdır. Sosyallik ile bağlantılı olan şey sadece içgüdülerimizdir. Şimdi içgüdülerimiz bizi üst insana götürmez. Bizi üst insana götürecek şey aklımız olacaktır. Dolayısıyla yalnızlığımızı buna denle ıskalamamamız gerekiyor. Ve insanı geliştiren, mutlu eden şey ise içgüdülerinden ziyade tamamen aklı olması gerekiyor. Buna odaklanmak yerine evet, kendilik hali çok daha önemli bir şey ama buradaki o dengeyi kurmak çok çok önemli. Kendilik halinden insan çoğu zaman vazgeçebilir çünkü korkuyor o yalnızlıktan. Ve şöyle bir şey oluyor, biriyle tam bir ilişki kurabilmek için de aslında önce kendinle ilişki kurabilmelisin. Eğer kendi yalnızlığımızı kucaklayamıyorsak zaten bu inzivaya karşı kalkan olarak başka birini kullanırız. Dolayısıyla yalnızca bir kartal gibi yaşayabilen insan kimsenin kendisini seyretmesine ihtiyaç duymadan başka birisine sevgisini verebilir. Yalnızca o zaman o insan başkasının büyümesi ve gelişmesiyle ilgilenebilir. Dolayısıyla o ilişkili olma hali, başkası ilişki olma hali önce kendinden geçmesi gerekiyor. Diğer türlü o inzivanın da hiçbir anlamı kalmaz. Ben bunu düşünüyorum mesela, hani bir az da olsa 2-3 aylık birazcık kendi içime çekilme dönemine geçtim. Ve böyle bir haldeyken bunu sorguluyorum. Ne kadar kendim olma halindeyim şu an? Yoksa kendim olma halinden çıkıp da aslında bunu insanlara kalkan olarak mı kullanıyorum? Neyse, bu benim kendi sorunlarım ama şimdi tekrardan sosyal medyaya dönecek olursak. Şu bence önemli. Şu an kaldığım mesela küçük bir bölge ve burada da yalnız insanları çok görüyorum. Ve o çoğu yalnız insan birleşince de yine yalnızlar. Ve bu çok güzel bir şey. Beni çok etkileyen bir şey. Sabahları kalkıp o rutinimi yaptığımda, yürüyüşümü yaptığımda, oturup kitap okuduğumda, yazı yazdığımda 8-9 yalnız insanın yalnız başına bunu yaptığını görüyorum aynı ortamda. Ve hiç kimse sürekli biriyle sosyalleşme içgüdüsünde değil. Herkes bireysel olarak kendilik halinde sadece. Bu yine bana Nietzsche'yi hatırlattı. Şöyle demişti yine. Yalnızlar bir araya gelerek yalnızlıktan kurtulamaz. Yani özünde bu insanlarla aslında ortak değerler paylaşıyor olabilirim. Ama bu şu anlama da gelmez. Ben onlarla birlikteyken biz bir birlik halindeyiz vesaire gibi bir şeyden ziyade yine ben olma halini devam ettirebilirim. Dolayısıyla eğer ki böyle bir dönemden de geçmiyorsak, ki olabilir, benim de çok oldu, insanın kendine dayanabilmesi gerekiyor. Bazen bu şekilde ruh hallerinde olması çok normal bir şey. her zaman bir şeylere dayanıklı ve kendini geliştirir halde görmeye de bilirsin. Boşluğa düşmemesi için de kendini gerçekten sevmesi gerekiyor. Ve bunu Nietzsche çok savunuyor zaten. Diyelim ki böyle bir dönemden geçmiyorsak eğer. Her şey insanın kendini sevebilmesiyle başlıyor böyle bir noktada. Çünkü içinde olmayan şeyi başkasına veremez insan. Çünkü boşluğa düşmemek için kendine tutunabilmelidir. İşte o nedenle bu kendini sevebilme halin de tamamen yalnızlığından geçiyor. Neden bilmiyorum ama yaşadığımız yeni çağda bir şekilde kendimizi sevmiyoruz bazen. Kendimizi ya eksik ya yetersiz ya beğenmiyoruz. Bu ise tabii ki de sosyal medyadan geldiğini düşünüyorum çoğu zaman. Bizi sürekli yıpratan bir şey oluyor bu. Çoğumuz kendi olmanın ne olduğunu farkında bile değil. Yani değiliz. Kendini sevmek çok zor bir şey oluyor bu nedenle. Çünkü kendi olma hali nedir ki? Bunun üzerine düşünmüyoruz. Bu nedenle kendin olmak nedir bilmediğimiz için dayatılan hayatı yaşıyoruz. Bu çok kötü bir şey mi diye sorulabilir. Ne güzel işte geçmişten bugüne analar, babalar, bilmem osu busu herkes bir yaşam biçimi sürdürmüş. Yeniden şeyi kurmanın ne alemi var? Hadi bunu takip edelim. Kesinlikle çok kötü bir şey. Hele de Nietzsche olsaydı şu an buna küfrederdi muhtemelen. Kim ne isterse, kim nasıl memnun edecekse, kimi nasıl yanında kalacaksa. Zaten küçüklükten beri öğretilen bu. Yaramazlık yapmazsak sevildik yani. Çalışkan olursak sevildik, susarsak sevildik. Sevilelim diye kendimizi unuttuk ve her şeyden önemli olan beni boş geçtik yani. Ben olma halini boş geçtik. İşte küçüklükten itibaren beynimizi işgal eden doktrinler bu şekilde bazen dini şeyler, bazen kültürel olsun. Başka yol gösterdi bize değil mi? Yani bu başka yolda tamamen başkalarının yolu oldu. Hiç kendi yolumuzu inşa edemedik. Eminim ki bilseydik başka bir yol olabilmesini, yani sağlıklı olanı yaşardık. Kesinlikle yaşardık, yaşatırdık. Peki nedir bu sağlıklı olan yol? Hani çok da uçlarda yaşamadan hem kendi halinde yalnızlığımda olabileyim ama hem de insanlarla da sosyalleşebileyim. Bu biz olurken ben olmayı unutmamaktır. Bu var ya çok nokta bir şey benim için. Ben bunu yapabilirsem yani biz olurken ben olmayı unutmama konusunu birçok konuda çözümleme yaşarım hayatımda kesinlikle ve ben dengede tutarım çoğu şeyi hayatımda ama çok acı verici bir şey ki bunu yapmak çok zor bir şey. Ben bunu deneyimliyorum yani senelerdir. Hiçbir şekilde bunun dengesini tutturamıyorum. Yani birini unutmamak çok zor. Yani bizi unuturken beni unutmuyorsun. Beni unuturken bizi unutmuyorsun. O nedenle Nietzsche bu konuda çok büyük bir rol oynuyor benim hayatımda. Hatta bu sözünden çok ilhamlanmıştım. Şöyle diyordu. En derin yaralarla başlar en derin gülücükler. Ve yine en yüksek uçurumlardan düşerken öğrenirsin uçmayı. Ve de yine en derin denizlerde boğulurken boğula boğula becerirsin tek bir nefeste yaşamayı. Dolayısıyla evet zor olabilir. Kendime sık sık bunu hatırlatıyorum. Zaten geçmişten bugüne bütün felsefeciler bu denge üzerinde çalışmışlar. Ama o uçlara çok gitmemek, mesela yalnızken çok yalnızlığın ucuna gitmemek ya da sosyalken çok sosyalleşmenin ucuna gitmemek. O dengeyi tutturmak kesinlikle kolaylaştırabilir bir şey olabilir hayatımızı. Fakat yine Nietzsche en büyük sorunu şu olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu kadar bunun üzerine konuşurken. Arkadaşlar Nietzsche sevemiyordu. Nietzsche'nin bence en büyük sorunu buydu zaten. Sevememek. Felsefecilerin çoğusunun böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum sevememek üzerine. Bu baba sevgisizliğinden ileri gelebilir. Onda böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Nietzsche'yi Nietzsche yapan şey zaten gerçekten sevememesiydi. Yani bu şunu demeye çalışmıyorum bu arada. Birisinin onu sevmemesi değil. O sevemiyordu. Neyse bu çok farklı bir konu. Şu an sevgi ve Nietzsche konusuna gitmeyeyim. Şuraya değinmek istiyorum bir de. Çünkü sosyal medya konusuna bağlı kalmak istiyorum. Bilim ve anlamın inşası. Yani sosyal medya ve anlamın yoksunluğu, anlamın inşası. Çünkü günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle insanların yaşamlarında derin anlamların göz ardı edilmesinin sonuçları çok sorunlu olduğunu görüyoruz değil mi? Bunlar neler mesela? Nietzsche'nin en çok fazla üzerine durduğu bir konudur bu. Bilim ve anlam. Yani işte sosyal medya ve anlam. Nietzsche her zaman için bilimin anlamı yok edeceğini öne sürmüştü ve bunu sert bir dille eleştirmişti. Bu görüşü yaşamış olduğu dönemde çok eleştirilmiş zaten. Dediğim gibi deli damgası bile vurulmuştu, yazık Nietzsche'ye. Bilimin anlam inşası sürecinde. Günümüz dünyasında çünkü bilimin verdiği tek mesaj kolaylıktır. Mesaj, bu mesaj reklamlar üzerinden de var. Ortada bir anlam yoktur. Yani insan bilimden kolaylık anlamını çıkarmaktadır. Anlam değerini çıkaramamıştır. Zaten teknoloji ürünlerinin reklamlarından izlediğimiz zaman bütün tanıtımların kolaylık üzerine kurulduğunu da görürüz. İşte 2 dakikada şöyle oluyor, 1 dakikada böyle oluyor. Hemen şöyle tuşa basıyorsun, böyle oluyor. Çok kolaylıkla bilmem böyle edit oluyor vesaire. İşte Instagram'da bir şey mi istiyorsun? Zamanını çok al. Hep böyle kolaylık üzerine. Anlamdan ne kadar, sanki şöyle bir şey oluyor. Ne kadar çok kolaylaşırsa o kadar da anlamsızlaşıyor. Buradaki anlam tabii ki de sorgulanabilir bir şey, hangi anlamı kastettiğimiz. Ancak Nietzsche bunu şöyle söylüyordu. Kolaylığın insan hayatında anlam bırakmayacağını ve insanı bir yok oluşa sürükleyeceğini iddia ediyordu. Ben buna tamamen katılıyorum. Kasılıyorum aynen. Katılıyorum. Nietzsche tam anlamıyla haklı çıktı mesela günümüzde. Artık dünya devletleri tamamen silahlanma yarışmasına girdiler. Yapılan devasa füzeler, devasa tanklar, savaş uçakları, bunların hepsi insanlığı bir uçuruma sürükledi. Çok kolay. Eskiden belki bu şekilde olmazdı. Şu an çok kolay şekilde oluyor bunların hepsi. Bir anlamı var mı, ama bu tartışılır bir şey. Ve şöyle diyor, kim bir canavarla yüzleşirse canavar olmayı da göze alsın. Uçuruma uzun süre bakarsınız, o da sizin içinize bakmaya başlar. Dolayısıyla buralarda ne anlam çıkarıyoruz? Evet, Nietzsche'nin belki şu an günümüzde birebir bunu yaşamış bir filozof değil. Ama bu karmaşıklığı anlamış ve değerlendirmiştir. Ve gerçekten günümüzde sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkisi ve bilimin insanları hayatına getirdiği anlamsızlık üzerine çok güzel yorumları var bence. Ve kesinlikle yol göstericidir. Ancak Nietzsche'nin vurguladığı gibi bireyler kendi özgürlüklerini ve mutluluklarını belirleme konusunda çok aktif bir rol almaları gerekiyor. Yani eyleme geçmek gerekiyor ve dış etkenlerin belirleyici olmasına izin vermemek. Burada başkaları ne der demeden sadece eylemde olma hali. Bu bağlamda Nietzsche'nin çağrısı bireylerin kendilerini gerçekten sevmeleri. Bir, ikincisi de hayatında var olan bütün değerleri yok edip yeniden inşa etmektir. Nietzsche'ye göre hayat ne denli çekilmez olursa olsun kendini irdeleme eylemi eşsiz bir ödülü de beraberinde getirir. Yani yaşama ediminin yenilenmiş haysiyetini, dolayısıyla irdelenmiş bir hayat zaten zamanında dönüşmüş bir hayattı. Zamanda dönüşmüş bir hayattı. Hayatımızı irdelememiz dileğiyle işte Nietzsche okumak ve onu anlamak işte tam da böyle bir şey. Hayatını irdeleyeceksin, anlamlarını anlayacaksın, her şeyi baştan yaratacaksın, inşa edeceksin ve bu yolculuktan keyif alacaksın. Ancak şunu da diyebilirsin. Ya ben böyle şeyler istemiyorum. Değerleri yeniden inşa etmek, var olan her şeyi takip etmek istiyorum. Ve yeniden kendimi irdelemek, sorgulamak yerine hiçbir şey sorgulamadan huzur, keyif, rahatlık, kolaylık içerisinde yaşamak istiyorum. Böyle bir yaşam seçilebilir. Zaten hiçbir neden yok böyle yaşam seçmemek için. Bu senin seçimin. Ancak bir süre sonra hayatında olan anlamsızlıktan dolayı gelip de şunu düşünebilirsin. Ama gerçeğin öğrencisi de olmak istiyorum. Eğer bunu düşünüyorsan, gerçeğin öğrencisi olmak istiyorum diyorsan, gerçeğin öğrencisi olurken hiçbir zaman çok kolay, çok huzur, çok keyif olmayacak. Her zaman az da olsa bir şekilde acı olacak ve o acı çekmeye gönüllü olmamız gerekiyor. Sevgiler ve umarım Nietzsche sosyal medya ile ilgili kullanımlarımız arasında olan düşüncelerimizle ilgili olsun, bizim beynimizi dönüştürmemizle ilgili olsun, az da olsa bize fikir sunmuştur. Beni çok etkiledi ve ben bununla ilgili birkaç tane konu daha çalışmayı düşünüyorum. Herkese de bu konuda bol bol irdelenmiş ve sorgulanmış bir düşünce biçimi ve aynı zamanda çaba dilerim, irade dilerim. Keyif de olsun ya. Dengeyi kuralım bir şekilde. Sevgiler.